Bu programımızda da değerli dinleyicilerimiz, İncil'den Filipililerden yaptığımız yorumu sürdürüyoruz. Filipililer 3. bölüm 14. ayetteyiz. Yücelik çağrısıyla ilgili ödülün ardından dosdoğru amaca koşuyorum diyor Pavlus. Mesih ise de Tanrı'nın çağrısıdır bu. Pavlus kendini ödül için koşan bir koşucuya benzetiyor. Pavlus'un olimpiyatları seyrettiğini, hiç olmazsa seyretmek için her fırsata sahip olduğunu hatırlamalıyız. Efes'te 100 bin kişilik bir amfiteyatro vardı ve olimpiyat oyunları bazen burada yapılıyordu. Pavlos Efes'te 3 yıl oturdu ve özellikle de bu spor etkinliklerinden birçok örneği kullandığından onun bu oyunları görmediğine inanmak bana zor geliyor. Tanrı'nın Mesih ise aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödül bu. Dünyasal bir ödül değil, göğe alınmak ve Mesih'in huzurunda olmaktır. Tanrı'nın göksel çağrısı bazen Tanrı'nın göğe çağrısı olarak da çevrilebilir. Bizler Mesih'in huzurunda olacağız. Bizler onun gibi olacağız. Pavlos, gelecekte kendisini bekleyenlerin bu tür şeyler olduğunu söylemektedir. Şimdi bir şey konusunda açık olalım. Bizler kurtuluş için koşmuyoruz. Ödül kurtuluş değildir. Mesih ise iman edenler zaten kurtulmuşlardır. Burada ödül kurtuluş değildir. Mesih'e ya sahibiz ya da sahip değiliz. Mesih'e sahip olan kurtuluşu almıştır. Bu yüzden Mesih'e ya sahibiz ya değiliz. Ona ya güveniyoruz ya da güvenmiyoruz. Kurtuluşa sahip olabilmemizin tek yolu Mesih'e iman aracılığıyladır. Bu bir armağandır. Armağan ödülden farklı bir şeydir değerli dinleyicilerimiz. Büroda çalışan arkadaşlarım bana bir doğum günü armağanı verdiler. Birisi, sana bir hediyemiz var Ali dediler ve bana bir kutu verdiler. Onlara inandım ve kutuyu aldım. Ellerimi arkama koyup, ciddi olduğunuzdan emin değilim, benim için gerçekten bunu yapmayı isteyip istemediğinizi bilmiyorum demedim. Hediyeyi kabul ettim ve onlara hediye için teşekkür ettim. Onu kazanmak için bir yarışta koşmam gerekmedi, hayır. Onun için çalışmam da gerekmedi. Bu bir armağandı. Şimdi iman yoluyla, lütufla, kayrayla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır diyor Pavlus Efesoslar 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Kurtuluş bir yarışta kazanılmaz. Kurtuluş kabul edilen bir armağandır. Pavlus şimdi sonsuz yaşam aldıktan sonra ödülü almak için koşmaktadır. Mesih onun için her şey haline gelmiştir ve Mesih'i kazanmak için bir yarışta koşmaktadır. Ne bakımdan? Bir gün Mesih'in huzuruna çıkacaktır. Buraya yansıtmak istediği düşünce, onun önüne çıktığımda utanmak istemiyorumdur. Elçi Yuhanna, Mesih'in gelişinde utanmanın mümkün olduğunu söylemişti. 1 Yuhanna 2.28'de şöyle diyor, evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içerisinde kalmayalım. Günümüzde Mesih'in gelmesini istediklerinden bahseden birçok Hristiyan var ama bunun kendileri için gerçekten ne anlama geleceğini bilseler büyük bir olasılıkla onun gecikmesini isteyeceklerdir. Eğer dikkatsiz bir Hristiyan yaşamı yaşayabileceğinizi ve bunun için cevap vermek zorunda kalmayacağınızı düşünüyorsanız tamamıyla hatalısınız. Bu günlerden birinde hayatınızı nasıl yaşadığınız konusunda hesap vermek için yargı tahtının önünde durmak zorunda kalacaksınız. Size yarış alanına çıkıp İsa için yaşamaya başlamanızı öneriyorum dostum. Ruhsal yönden yetkin olanlarımızın düşüncesi bu olmalı. Ama başka düşüncedeyseniz Tanrı size gerekeni açıklayacaktır. Filipililer 3 ayet 15. Yetkin olanlarımız sözüyle Pavlus ne demek istiyor? Sanırım bunu bahçemde olan bir elma ağacımla örnek vererek anlatabilirim. Bir tek elma ağacım var ve bu yıl meyve verdi. kusursuz elmalar. Ama bir ay sonra bu elmalarım halen şu anki durumlarında kalmış olurlarsa kusursuz olmayacaklar. Pavlos kusursuz dediğinde kişinin olgunluk bakımından erişmiş olması gereken yere erişmesinden söz eder. Bir başka örnek olarak da bir bebeği verebiliriz. Diyelim ki 17 aylık bir bebeğimiz var. Harika bir bebek ve ödül kazanıyor. Ama onu 17 yıl sonra gördüğünüzde hala bağda diyorsa çok yanlış bir şeyler var demektir. Pavlos'un kafasındaki düşünce olgunluktur dostum. Pavlos buna göre Mesih'te bütün olanlarımızın onda normal bir şekilde büyüyenlerimizin hepsi bu düşüncede olsun diyor. Yani Pavlos'ta olan düşüncenin aynısına sahip olsun. Pavlos'la birlikte yarış alanına çıkın ve aynı hedef için ilerleyin. Başka düşüncedeyseniz Tanrı size gerekeni açıklayacaktır. Belki sizin başka bir düşünceniz var ve belki Tanrı sizin için başka bir şey düşünüyor. Eğer onu yapmaya razıysanız Tanrı onu size gösterecektir. Tanrı istekli bir imanlıya yol gösterir, gösterebilir. Mezmur yazarının bizlere yöneltilmek için ağızlarına gem vurulması gereken atlar ya da katırlar gibi olmamamızı söylediğini hatırlayacaksınız. Eğer Tanrı'nın sizi öyle yönetmesi gerekecekse bu acı verecektir. Neden sizi gözüyle yönetmesine izin vermiyorsunuz? Tanrı sizi böyle yönetmek ister. Pavlos'un sözünü ettiği şey budur. Tanrı bunu da size açıkça gösterecek. Eğer size yol göstermesini istiyorsanız, Tanrı size isteğini bildirecektir. Hristiyanların, yani Mesih inanlılarının, "Ah, Tanrı'nın isteğini bir bilseydim" dediklerini duyuyorum. Bu, Rab İsa Mesih'le bağlantı olmakla ilgilidir dostum. Ona yaklaşmakla ilgilidir. İsteğini size gösterdiğinde bunu yapma konusundaki istekliliktir. Tanrı'nın isteğini keşfetmenin bir formülü yoktur. Kişi dikkatsiz bir yaşam sürüp, bir görüm ya da bir melek ya da yeşil bir ışığın gözüküp bir kriz anında kendisine yol göstermesini bekleyemez. Tanrı'nın isteğini bilmek, gün be gün onunla yaşamak ve onun tarafından yönetilmek isteğinden doğar dostum. Onunla bununla değil, görüm mörümle rüya müyayla değil. Tanrı'nın isteğini bilmek, gün be gün onunla yaşamak. Yani Tanrı'nın sözünü okuyup onunla yaşamak, Rab'le yaşamak, onun sözlerine uymak ve Rab tarafından yönetilmek isteğinden doğar. Bu sizi hayat boyunca doğru yolda tutacaktır ve yüreğinize büyük bir sevinç verecektir. 16. ayette Paulus diyor ki, önemli olan şu ki ulaştığımız aşama neyse bu aşama uyarınca ilerleyelim. Paulus, Filipili inanlıları yarış alanına çıkmaya teşvik etmektedir. Onların ödülü Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıyı almak için koşmalarını istiyor. Bundan sonra kendisini örnek göstererek devam ederek diyor ki, kardeşlerim benim gibi yapın, bizleri örnek alın, yaşamlarını bu yolda geçirenleri göz önünde tutun. 17. ayet. Keşke ben de aynı şeyi söyleyebilseydim. Ben böyle bir şey söyleyemem ama Pavlos söyleyebiliyordu. Benim gibi yapın, beni örnek alın. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız, beni seyredin diyor Pavlos. Beni örnek alın diyor. Bu bir taklit olmayacaktır. Söylemek istediği Mesih'in gücünü Mesih'in bedeninde inanlılar topluluğunda öğrendiğinizdir. Bir inanlının bir inanlılar topluluğunda ya da bu alanda hizmet veren bir kuruluşta etkin olmasının uygun bir şey olduğunu düşünüyorum. Kilisenin çan kuleli bir bina olması gerekmez. Birçok kişi belirli bir binaya gitmeleri gerektiğini düşünürler. Böyle bir şey gerekli değildir. Hizmet veren bir topluluğun içinde çalışabilirsiniz. Benim düşünceme göre bulunduğunuz yerde Tanrı sözünün bildirildiği iyi bir kutsal kitap topluluğu varsa, onun bir parçası değilseniz Tanrı'nın isteğinin dışındasınızdır. Bulunduğunuz yerde aracılığıyla Tanrı'nın çalıştığı iyi bir hizmet topluluğu varsa ve siz onu desteklemiyorsanız bence Tanrı'nın isteğinin dışındasınız. Ben Paulus'un burada ve başka yerlerde söylemek istediğinin bu olduğunu inanıyorum. Paulus şimdi olumsuz yönü ele alıyor. Çok kez diyor 3. bölüm 18-19. Ayetlerde size söylemiş olduğum gibi şimdi de gözyaşı dökerek kendilerine ilişkin söylüyorum. Yaşamlarını Mesih'in haç ölümüne düşman olarak yaşıyor çok insan var. Bunların sonu yok olmaktır. Onların tanrıları mideleridir. Utanmaları gereken şeylerle kuram satarlar. Yalnız bu dünya ile ilgili şeyleri düşünürler. Değerli dostum, bu Hristiyan olduklarını söyleyenler için olabildiğince sert bir kınamadır. Hristiyan olduklarını söylüyorlar, buna karşın yaşamları sözleriyle tezat oluşturuyor. Yani söyledikleri sözleri ile yaşamları birbirini tutmuyor. Tanrıları mideleridir. Bu korkunç bir şeydir. Bu sözü geçen kişilerin iştahları tarafından yönetildiklerini gösterir. Hristiyan olduklarını söyleyen bazı kişilerin para için büyük iştahları vardır. Yüce dolar, euro için hemen hemen her şeyi yapacaklardır, yapabilirler. Diğerlerinin seks için öylesine büyük bir iştahları vardır ki, seks neredeyse onların tanrıları olur. Diğerleri açgözlülük, bazıları kıskançlık ederler. Bu çekişmeler ve boş övünmelerin kaynağıdır. Bütün bunların temel nedeni kafalarının dünyasal şeylerde olmasıdır dostum. Sadece ve sadece kendileri için yaşarlar ve bundan da büyük bir zevk duyarlar. Utanmaları gereken şeyden gurur duyarlar. Paulus, eğer Mesih'e güvendiyseniz, eğer Mesih'e gelip iman ettiyseniz, eğer Şam yolunda onun başından geçen türde bir devrim yaşadıysanız, eğer kafanızın, yeteneklerinizin, mallarınızın hepsini Mesih'i düşünerek kullanıyorsanız, bunun hayatınızda belli olacağını söylemektedir. Yakup bunu şöyle dile getiriyor. Aynı şekilde tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Ama biri şöyle diyecektir. Senin imanın var, benim eylemlerim var. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de imanımı sana eylemlerimle göstereyim. Yakup 2, 17-18. Ayetler. Yani dostum, eylemlerin yoksa komşunu ikna edemeyeceksin. Başka deyişle, imanlıyım diyorsun ama imanın ilkeleri, doğruluk ilkeleri, sevgi ilkesi, barış ilkeleri senin hayatında gözükmüyor. Söylediğin sözler senin kendi hayatında da gözükmesi gerekir. Sözlerin ile hayatın birbirine uyması gerekir. Eğer barıştan söz ediyorsan senin hayatın barışı göstermelidir. Sevgiden söz ediyorsan hayatında sevgi gözükmelidir. Affetmekten söz ediyorsan affedici olman gerekir ve bunu hayatında görmeleri gerekir, gözükmesi gerekir. Yalan dolanın doğru olmadığını söylüyorsan o zaman senin hayatında da ne olursa olsun yalan dolan olmayacaktır. Evet, eylemlerin yoksa, yani burada iyi işler, doğru, dürüst, sevgi dolu işlerden söz ediyor. Bunlar yoksa insanları ikna etmeyeceksin, edemeyeceksin. İmanını eylemlerinle değerlendirecektir insanlar. Calvin'in söylemiş olduğu gibi sadece iman kurtarır. Ama kurtaran iman tek başına değildir. Bazı kimseler bunların tanrısı mideleridir sözünü kaba bulurlar. Söylenen söz kaba değil ama sözü edilen durumun kaba olduğu kesindir. Bu dünyanın geçici şeylerine kapılmış, yalnız bu dünyayı düşünen Hristiyanlar görmek çok acı vericidir. 20. ayete geldiğimizde Paulus'un geleceğe olan umudunu değiştirdiğini görüyoruz ve şöyle diyor. Oysa bizim vatanımız göklerdedir ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Vatanımız olarak geçen sözün daha iyi bir çevresi vatandaşlıktır. Tam bir yaşam biçimi, yeni bir yaşam biçimi anlamına gelir. Paulus'un burada kullandığı politeo sözcüğü bir vatandaş gibi hareket etmek anlamına gelir. Filipi kenti bir Roma kolonisiydi o dönemlerde. Filipi'de Roma kanunları uygulanıyordu, yasaları uygulanıyordu. İnsanlar Roma'da giyilen giysilerden giyiyorlardı. Latince konuşuyorlardı. Her şey Roma'da olduğu gibiydi çünkü burası bir koloniydi. Şimdi bugün bir arada olduklarında kendilerine inanlılar topluluğu denilen inanlılar cennetin bir kolonisi olmalıdırlar ve cennettekilerin davrandığı gibi davranmalı ve cennetin dilini konuşmalıdırlar. Nedir cennetin dili biliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? Göksel dil, cennetsel dil nedir? Bu sevgidir, barıştır, hoşgörüdür, sevgidir, yine sevgidir. Ne yazık ki durum her zaman böyle değildir. Ama hedefimiz bu olmalıdır. Paulus bugün bizlerin yeryüzüne Mesih'in elçileri olduğumuzu, cenneti ve cennetin mesajını temsil etmemiz gerektiğini, çünkü vatanımızın cennet olduğunu söyler. Ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Paulus inanlının umudunu Tanrı'yı övmenin yüksek düzeyinde dile getirir. Bu, onun dönüşünü sevinç içerisinde beklemektir. İncil'de inanlının umudu hiçbir zaman büyük sıkıntı zamanı değildir. Vatanımızın cennet olduğunu söyledikten sonra oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der Paulus. Bir yargı zamanı olacak olan büyük sıkıntı zamanından geçmek konusunda hiçbir şey söylemez. İnanlılar topluluğu yargıdan kurtarılmıştır. Hanok nasıl tufanı yaşamadıysa inanlılar da büyük sıkıntıdan geçmeyeceklerdir. Birçok kişi Rabbin inanlılar topluluğunu büyük sıkıntı dönemi boyunca koruyacağına inanır. Evet, koruyabilir. Tanrı Nuh'u tufan boyunca gemide korudu ama Hanok'u bu dünyadan aldı. Dostum, büyük sıkıntı dönemi boyunca Tanrı'ya ait olanlardan iki grup insan olacaktır. Bunlardan biri Filadelfiya Kilisesi'ne söylediği gibi göğe alınacaktır. Sözüme uyarak sabırla dayandığın için yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim. Vahiy 3:10. Diğer grup büyük sıkıntıdan geçecektir. Büyük sıkıntı döneminden geçecek, Yahudi olmayanlardan oluşan büyük bir kalabalık ve İsrail'den de 144 bin kişi olacaktır. Çünkü bu kişiler Tanrı tarafından mühürleneceklerdir. Bunlar gelişmeden önce Mesih inanlıları, inanlılar topluluğu yeryüzünden alınacaktır. Kilisenin büyük sıkıntı zamanından geçeceği düşüncesinin benim için gitgide daha gülünç bir hal olduğunu söylemek istiyorum. Kilise dediğimde inanlılar topluluğunu kastediyorum. Bu teoriyi savunanlar, bu öğretiyi savunanlar, kutsal kitapta kilisenin büyük sıkıntıdan geçmeyeceğini bildiren bir tek ayet bile olmadığını söylerler. Bu sözcüklerle dile getirilen bir ayet olmadığı doğru olduğu halde değerli dinleyicilerimiz, kutsal kitapta kilisenin başka şeyler yapmadığını da bildiren başka ayetler yoktur. Örneğin ben sonsuzluk boyunca bir konumumuz, yapacak bir işimiz olacağından eminim. Ama kutsal kitap bu tür bir şeyde ayrıntılara girmez. Ancak kutsal kitap, Tanrı sözü, kilisenin yani inanlılar topluluğunun gelecek hakkında görkemli, harikulade bir umudu olduğu konusunda çok açıktır. Birçoklarımıza şu anda olduğumuz yerle kilisenin güya alınması arasında çok ince bir çizgi varmış gibi gelmektedir. Ancak kutsal kitap Mesih'in ne zaman geleceğini söylemiyor. Belli ki Paulus, Rabbin kendi yaşadığı süre içinde döneceğini düşünüyordu. Ve Paulus'un önce büyük sıkıntıdan geçmeyi beklediğinin bir kaydı yoktur. Hayatında birçok sıkıntı yaşamıştır ama hiçbir zaman bunları büyük sıkıntı olarak yorumlamamıştır Paulus. Paulus mutlu bir bekleyiş içinde ve oradan kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz der. Büyük sıkıntıdan geçtikten sonra mı? Benim kutsal kitabımda böyle bir şey söylenmiyor. Dostum, kutsal kitabın hiçbir yerinde inanlılar topluluğunun büyük sıkıntı döneminden geçeceği yazılmıyor. Paulus'un sevinçli beklentisi onun büyük sıkıntıyı değil, Mesih'in dönüşünü beklediğini ortaya koyar. 21. ayette şöyle diyor Paulus, o, yani Rab İsa Mesih, bu zavallı bedenimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer kılacak. Bunu her şeyi kendine bağımlı kılma gücünü kullanarak yapacak. Filipililer 3 ayet 21. Zavallı bedenimiz, alçaltılma bedeni ya da çürüme bedeni olarak çevrilse daha iyi olacaktır. Mesih'in dünyasal bedenlerimizi değiştireceği anlamına gelir. Sahip olduğumuz beden dünyasaldır ve her tür sınıra tabidir dostum. Yeryüzüne uygun bir şekle sokulmuştur. Doğal konumumuz göğe alınmak için uygun değildir. Bedenlerimiz dünyasaldır. Kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Bedenlerimiz çürüyecek bedenlerdir. Bir gün sizler ve ben bu bedenleri bırakıp gideceğiz. Onları terk edeceğiz. Çünkü onlar, yani bedenlerimiz çürüyebilir bedenlerdir. Bize yeni bedenler verilecektir. Ben kendiminkini hemen terk edip onun yüce bedenine benzer halde bir beden almayı hemen şimdi istiyorum. Rab İsa'nın dirilişinden sonra sahip olduğu bedene benzer bedenler alacağız. Bunlar yüceltilmiş bedenler olacaktır. Paulus Korintoslara yazdığı mektubunda bundan söz etmektedir. İşte size bir sır açıklıyorum diyor Paulus. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. Burada altı çizili sözcük bir anda anidendir, borazan çaldığındadır. Bu parçanın yanlış yorumlarını ele alırken bazı kişilerin bu borazanı vahiy kitabında sözü geçen meleklerin çalacağını düşündüklerini söylemek istiyorum. Ancak burada borazanı kimin çaldığı bildirilmiyor. Vahiy kitabı İsrail'den söz ediyor. Eski antlaşmada İsrail'in çölde borazanların çalınmasıyla harekete geçirildiği, onları harekete geçirmek için iki gümüş borazanın çalındığını okuyoruz. İsrail borazanlara alışıktır, biz değiliz. Belki de siz 1. Selaniklilerde kilisenin göğe alınmasıyla ilgili o son borazanı hatırlıyorsunuz. Rabbin kendisi bir buyruk çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Bunun Tanrı'nın borazanı olacağına dikkat edin. Kim bunu Cebrail'in eline verip Tanrı'nın borazanını Cebrail'in çalacağını söylemiştir? Cebrail'in bir borazanı olup olmadığından bile emin değilim. Baş meleğin sesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek olan Rab'dir. Her iki şeyde Tanrı'nın bağırışının asaleti ve görkeminden söz etmektedir. Değerli dostum, Tanrı'nın sesi insanın içerisine işleyici ve huşu verici olacaktır. Yuhanna'nın yüceltilmiş Mesih'in sesini tanımlayışına kulak verin. Rabbin gününde ruhun beni yönetimine almasıyla arkamda borazana benzeyen, borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ve kimin konuştuğunu görmek için döndüğünde yüceltilmiş Mesih'i gördü. Yuhanna'nın duyduğu ses onun sesiydi.